Ayrım 2. Gökdelen, Tahsin Yücel. Sayfa 19. Gültezcan, İstanbul'un o güne dek yapılmış en yüksek 153 gökdeleninden birinin sondan 3 önceki katından, yani şöyle böyle 535 metre yukarıdan bir şeyler seçilebilirmiş gibi pencereye koştu. Küçücük bir oyuncak adamın kendisi gibi kara bir oyuncak arabanın kapısını açtığını, hızla yaklaşan bir başka oyuncak adamın oyuncak arabanın arka koltuğuna yerleşmesini bekleyip kapıyı kapattıktan sonra koşarak arkadan dolaşıp ön kapıdan oyuncak arabaya girdiğini, 2 saniye sonra da oyuncak arabanın hızla uzaklaştığını gördü, içini çekti. "Bu dava sinirlerini bozdu," diye mırıldandı. "Umarım bunca uğraştığına değer. Geç de olsa verir hepsinin dersini." Can Tezcan'ın biricik düşüncesi de buydu ama arabada dostu Varol Korkmaz'ın da karıştırıldığı olan dışı davanın dosyasını el bilgisayarında bir kez daha gözden geçirirken bu duruşmada da hiçbir şeyin değişmeyeceğinden kuşkusu yoktu. Zaman zaman öfkesinden haykıracak gibi oluyor, yanında bu işleri iyi bilen biri varmış gibi, "Şuraya bak, olamaz, hayır, olamaz bu kadarı. Böyle özel olarak kurulmuş mahkemeleri de, böyle bir derece yükseltme ve daha büyük bir makam arabası karşılığında satın alınmış yargıç ve savcıları da çok gördük. Ama bu kadarı da fazla, böylesi hiç görülmedi," diye homurdanıyordu. Sonra sustu, gözleri el bilgisayarındaki bir belgeye dikili öylece kaldı. Şoförü adliye sarayının önünde arabasının kapısını açıp en az 1 dakika bekledikten sonra, "Efendim, geldik," dediği zaman da hep bu belgeye dikiliydi gözleri. Hiçbir şey söylemeden, bilgisayarını kapatmayı bile düşünmeden indi arabadan, gözleri hep tepesine attıran bu belgenin üzerinde yılların alışkanlığıyla yürüdü, girişin 11 basamağını ağır ağır çıktı. Kurumunun 5 avukatı cübbelerini giymişler kapıda kendisini bekliyorlardı. Bir sekreter de her zaman olduğu gibi cübbesini giydirmek üzere koşup geldi ama o görmedi bile. Buradaki tüm insanların şaşkın şaşkın kendisine bakmakta olduklarını da görmedi. En çok güvendiği yardımcısı servislerini bir kenara çekip bilgisayarındaki belgeyi gösterdi. "Şunu görmüş müydün?" diye sordu. Servislerin gülümsedi. "Evet, gördüm efendim," dedi. "Sanıkların eski gönül işleri, okullarından aldıkları diplomalar, kurumlarından aldıkları ödül ve nişanlar bile suç kanıtı sayılacak anlaşılan. Suçsuzluk bir düş oldu artık." "Evet, bir düş oldu," diye doğruladı Can Tezcan. Öyle dikilip kaldı olduğu yerde. Sonra yorgun bir at gibi soludu. "Bu dava çıldırtacak beni," diye ekledi. "Böylesine ne gördüm ne duydum. Nasıl olsa el koymuşlar adamların her şeyine, ne olduğu, nereden kaynaklandığı bilinmeyen bir açık gerekçesiyle banka, fabrika, ev, çiftlik, araba, her şeylerini almışlar ellerinden. Arabalarına kendileri biniyor, köşklerinde kendileri oturuyor, şaraplarını kendileri içiyor, bankalarından da dostlarına bol bol kredi veriyorlar. Bir de yasa çıkarsınlar, şu tarihten başlamak üzere bu adamların nesi var nesi yoksa hepsi bizim olmuştur desinler. Sonra da ipini koyversinler hepsinin. Bu arada adamlara zaman zaman danışmanlık yapmaktan başka kusuru olmayan Varol'u da bıraksınlar." Sabri Serin gülümseyerek çevresine baktı. "Efendim, sesinizi biraz alçaltsanız iyi olacak. Bir yasa da bizim için çıkarmasınlar," dedi. Sonra durdu, patronunu kolundan tutup geniş merdivene doğru yönlendirdi. "Ama önerdiğiniz yasanın fazla bir yararı olmaz. Biliyorsunuz adamlar çoktan kuruttu her şeyi," diye ekledi. Can Tezcan dinliyor mu, dinlemiyor mu belli değildi. Burnunun doğrultusuna yürüyor, gittikçe de hızlanıyordu. Sabri Selim bir kez daha koluna yapıştı. "Yanlış yöne gidiyoruz efendim. Bizim duruşma soldan 2. salonda, sanırım biraz da geciktik," dedi. Duruşma salonuna girdiklerinde 3 yargıç, Cumhuriyet savcısı, bağımsız olarak getirilmiş ama hepsi de tutuklu sanıklar, davacı ve davalı avukatları, gazeteciler ve öteki izleyiciler yerlerini almışlardı. Onlar da hemen sol yanda davalı avukatlarının arasına sıkıştılar. Başkan duruşmayı açtı. Bankaya ve bağlı kuruluşlarına el konulmasıyla ortaya çıkan genel durum konusunda istenen 4. bilirkişi yazanağı konusunda avukatlara söz verdi. Davacı, yani hükümet avukatları, ayrıntılara girmeden her şeyin gün gibi ortada olduğunu yinelemekle yetindiler. Sanık avukatları ise bu yazanağın da öncekilerin yeni bir kopyası olduğunu ve gene öncekiler gibi banka ve bağlı kuruluşlarının kazançları eksik gösterip devleti zarara sokmuş olmalarının büyük bir olasılık gibi göründüğünü yinelediğini vurguladılar. Bu tür yazanakların davayı uzatmaktan başka bir sonucu olamayacağını söylediler. Bu arada davalıların daha fazla mağdur olmamaları için salıverilmeleri gerektiğini bir kez daha yinelediler. Can Tezcan aynı istemi biraz daha etkili ve daha sarsıcı sözcüklerle yineledi. Ama konuştukça sinirleniyor, sinirlendikçe sertleşiyordu. İdam cezası çoktan kalktığına göre nasıl olsa asamayacaksınız bu insanları. Bari herhangi bir ceza önerin de ortada tartışılacak bir konumuz olsun, deyip bitirdi. Bu dava nedeniyle ülkenin en ünlü yargıcı durumuna gelen Başkan Cahit Güven birden sinirlendi. Yani sen bu 16 kişiyi boşuna tutukladığımızı, yani ortada suç diye bir şey bulunmadığını mı söylemek istiyorsun, diye bağırdı. Can Tezcan etkilenmiş gibi görünmedi. Hayır Sayın Başkan, öyle bir şey söylemedim. Çünkü şu son 2 yılda suçsuzluğun da bir suç olduğunu öğrenmeye başladık. Ne olursa olsun bu konuda ben de sizin gibi düşünüyorum, dedi. Başkan büsbütün sinirlendi. Avukat Bey, sen ne demek istiyorsun, diye bağırdı. Can Tezcan belli belirsiz bir biçimde gülümsedi. Kötü bir şey söylemek istemedim efendim, diye yanıtladı. Umarım unutmadınız. Siz kendiniz geçen oturumda, şu 2073 yılında böylesine büyük bir kuruluşlar topluluğunun tek yabancı ortağı yok. Bundan daha kuşkulu topluluk mu olur, demiştiniz. Suçları bu. Hangi tansıkla bilinmez yabancı ortaklara gereksinim duymamaları, bunları siz söylemediniz mi? Evet, ben söyledim. Ulusun ve Tanrım önünde de yinelerim. Senin savunmaya kalktığın bu adamlar gerek dünyanın, gerekse bu güzel ülkenin gidişine ters bir yol tutmuş olduklarına göre bizden gizlemeye çalıştıkları bir takım rezillikler bulunması gerekir. Siz de 2 yıldır bu rezillikleri bulmaya çalışıyorsunuz. Sürekli bilirkişilere başvuruyorsunuz. Evet, öyle Avukat Bey. Yani siz varlığı kuşkulu bir suçu arıyorsunuz. Bilirkişileriniz de sizi haksız çıkarmamak için hep aynı varsayımın birbirinden kötü değişkilerini üretiyor, yazanaklarını büyük bir olasılıkla diye noktalıyorlar ve şu gördüğünüz insanlar 3 ayda bir yinelenen bu büyük olasılıklara dayanılarak neredeyse 2 yıldır Tuzla hapishanesinde tutuluyor. Başkan kürsüye bir yumruk indirdi. Avukat Bey, çizmeden yukarı çıkıyorsun, ağzından çıkanı kulağın duysun, diye bağırdı. Ama Can Tezcan o sabah yatakta gözlerini titreyerek açan adam değildi şimdi. Kendi ortamında en rahat olduğu, kafasının en iyi çalıştığı yerdeydi. İstemeden bir kusur işlediysem özür dilerim Sayın Başkan. Fazla zamanınızı da alacak değilim. Yalnız bu davanın sonu konusunda kafamı karıştıran bir sorun var. Sorunumu size kısaca sunmak isterim, dedi. Söyle de içinde kalmasın ama fazla uzatma, dedi Başkan. O zaman yüzünde varla yok arası bir gülümseme belirdi Can Tezcan'ın. Bu dava 16 sanığa devleti ve ulusu büyük zararlara uğrattıkları gerekçesiyle açıldığına, gene aynı gerekçeyle bankaya ve 14 kuruluşuna el konulduğuna ve sonuçta söz konusu zararın bu banka ve 14 kuruluşu satılarak karşılanacağına göre bu kuruluşların bir an önce satılması ya da görevden uzaklaştırılan kişilerin serbest bırakılıp yeniden görevlerine dönmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi. Başkanın bu da nereden çıktı şimdi diye sorması üzerine de size tek bir kuruluşu örnek göstereceğim diyerek hükümetçe söz konusu kuruluşun başına getirilen kişinin aldığı aylığın şimdi tutuklu bulunan öncülünün aylığının 6 katı olduğunu, bir alt basamaktaki yeni görevlilerin de öncüllerinden en az 3 kat fazla ücret aldıklarını, her birine yeni arabalar alındığını, bunun yanında kuruluşun yöneticilerince 2 spor kulübünün futbol takımlarına toplam 5 oyuncu alındığını, hükümete yakın kişilerin çocuklarına burslar verildiğini, yılda 2 kez de toplu sünnet düğünü düzenlendiğini ve sonuç olarak söz konusu kuruluşun bütün bunlardan sonra batma, satma iline girdiğini anlattı. Ancak öyle yumuşak bir sesle ve öyle tatlı bir dille anlatıyordu ki, başkan da üyeler de savcı da kulak kesilmişti. Üyelerden biri de anlatılanların doğruluğuna %100 inanıyormuş gibi gülümsüyordu. Bir arada başıyla onaylar gibi oldu. Bu sırada Can Tezcan çantasından bir dosya çıkarıp başkana uzattı. Bizim belgelerimiz de burada Sayın Başkanım, dedi. Sonra derin bir soluk aldı. Bu durumda karşımıza küçümsenmemesi zor bir sorun çıkıyor, diye sürdürdü. Hafiften gülümsedi gene. Bu işin uzaması durumunda bankada, kuruluşlarda bu kez gerçekten batmış olacağına göre şimdiden hepsinin kapısına kilit vurmak ya da karşınızdaki adamları bırakıp yerlerine getirilen kişileri içeri almak daha doğru olmaz mı? Yoksa şu sanık yerinde oturan kişilerin tüm suçu yerlerine gelenler kadar savurgan davranmamış olmaları mı diye sordu. Başkan Cahit Güven en az bir dakika süresince öyle susup baktı Can Tezcan'a, sonra üyelerle bir şeyler konuştu, sonra gene Can Tezcan'a döndü. Avukat Bey, boş yere zamanımızı çalıyorsunuz. Bu sizin anlattıklarınız bizim bakmakta olduğumuz davanın kapsamı dışında dedi. Hemen arkasından da belki rastlantıyla, belki arkadaşını zor durumda bırakarak ona bir ders vermek amacıyla Varol Korkmaz diye seslendi. Varol Korkmaz ayağa kalkınca da çenesiyle duracağı yeri gösterdi ona. Varol Korkmaz sert adımlarla ve başını hiç önüne eğmeden ilerleyip gösterilen yerde durdu ama daha da zayıflamış, hatta küçülmüş gibiydi. Başkan kaşları çatık, bir süre dürbünle bakar gibi ve tek sözcük söylemeden süzdü onu, sonra böyle sanığına bakmakla yetinecekmiş gibi bir izlenim uyandırmaya başladığı bir sırada doğru konuşacağı konusunda yemin ettirdi ona. Hemen arkasından da Varol Korkmaz, Aynur Alpay adında bir hanım tanır mısın diye sordu. Varol Korkmaz görünmez bir yumruk yemiş gibi sarsıldı, yanıt vermedi. Başkanın kimsenin bakamadığı söylenen gözlerine dikti gözlerini. Başkansa sanıklar arasında oturan bir başka kişiye, genel müdür Ahmet Alpay'a bakmayı yeğledi. Ahmet Alpay, siz neden kızardınız böyle? Ben size hiçbir şey sormadım deyip gene Varol Korkmaz'a döndü. Sanık, sana bir soru sordum. Aynur Alpay'ı tanıyor musun, tanımıyor musun diye üsteledi. Varol Korkmaz bu kez gözlerini yere dikti. Tanıyorum efendim dedi. Ne zamandan beri tanıyorsun? Yaklaşık 25 yıldır. Yanılıyor olamaz mısın? Olamam efendim. Neden olamazsın? Belleğine bu kadar çok mu güveniyorsun? Yoksa bu tanışma senin için çok mu önemli? Evet, çok önemli. Anladığım kadarıyla onu çok sevmiştin, öyle değil mi? Evet, çok sevmiştim. Onunla cinsel ilişkide bulundunuz mu? Bunları konuşmanın yerinin burası olduğunu sanmıyorum efendim. Ben öğreneceğimi öğrendim. Peki neden evlenmedin onunla? Neden bıraktın? Bırakan ben değildim efendim. Can Tezcan yerinde duramıyor, araya girmek istiyordu ama yardımcıları ileriye çıkmak istediği her seferde kollarından tutup geriye çektiler. Başkan da gördü bunu, gülümsemekten kendini alamadı. Sonra gene sanığına döndü. Peki neden diye sordu. Neden bunca zaman seninle yatıp kalktıktan sonra onunla evlendi? Sana iyi bir iş bulmak, bu arada eski ilişkisini de sürdürmek için mi? Kuruluşunuzda işler böyle mi yürütülmekteydi? Bizim ilişkimiz sona erdiğinde Ahmet Bey bankada çalışmıyordu. Biz de kendisini tanımıyorduk dedi Varol Korkmaz. İnsanları böyle olur olmaz şeylerle suçlamak bir mahkeme başkanına yakışmıyor. Başkan gene kürsüye bir yumruk indirdi. Burada ben seni yargılıyorum, sen beni değil diye bağırdı. Aynı anda Can Tezcan ileriye atıldı, yardımcıları da bu kez kendisini engellemeye çalışmadılar. Sayın Başkan, bütün bunların davamızla ilgisi ne diye bağırdı. Daha 10 dakika önce el konulan kuruluşların yönetiminin atadığı kişilerce yağmalanmasının konumuzun dışında olduğunu söylüyordunuz. Şimdi de iki insanın devlete hiçbir yük yüklemeyen, üstelik en az 25 yıl geride kalmış gönül ilişkilerini davanın içine sokmaya kalkıyorsunuz. Olacak şey mi bu? Başkan kürsüye bir yumruk daha indirdi. Avukat Bey, kendine gel, sana söz vermedim diye bağırdı. Ben de sizden söz istemedim dedi Can Tezcan. Yargıyı orta oyununa çevirmenize daha fazla katlanamadım. Başkan kürsüye bir yumruk daha indirdi. Bir sözcük daha söylersen seni dışarı atarım dedi. Gerekirse içeriye de. Can Tezcan birinci tümceyi işitti ama ikinci tümceyi işitmedi. Çünkü kendisi hızla kapıya doğru giderken salonu bir uğultu kaplamıştı. Sağ yanda oturan kimi avukatlar bile ülkenin en ünlü avukatına bu yapılmaz diye homurdanıyorlardı. Kapıya yakın oturan kimi izleyiciler ünlü avukatın hayır bu böyle süremez, böyle yargı olmaz diye söylendiğini işittiler. Arabasına doğru giderken arkasından gelen arkadaşlarına da birkaç kez yineledi aynı şeyi. Benim gençliğimde arkadaşlarımız herkesin gözü önünde öldürülür ama suçlu hiçbir zaman bulunamazdı. En yakın arkadaşlarımdan Tufan da böyle gitti. Gazeteler bir adamın Tufan'a 1,5 metreden ateş edişini gösteren fotoğrafı kaç gün üst üste birinci sayfalarında yayımladılar. Gene de bulunamadı adam. Yargı da fotoğrafın tek başına kesin kanıt oluşturmayacağı kanısına vardı. Ama şimdi yaklaşım değişti. Hükümete ters düşen kişilerin varını yoğunu ellerinden alıp kendilerini içeri atıyorlar dedi. Ancak en ilginç sözlerini arabaya binmek üzereyken birden geriye dönüp gözlerini yardımcısı Sabiseri'nin gözlerine dikerek söyledi. Her şeyi özelleştirdiklerine göre yargıyı da özelleştirseler bari. Bundan daha iyi olur, daha kötü olmaz. Sabiserin gülümsemekle yetindi. Bizim son Marksçı da böyle konuşursa dedi içinden. Ama olumlu ya da olumsuz bir görüş belirtmesine zaman kalmadan patronunun birdenbire "Vay son Marksçı, nereden çıktın sen böyle?" diyerek saçı sakalı birbirine karışmış, çakır gözlü, basık burunlu, İri yarı bir kılıksız adama doğru koşup boynuna sarıldığını, sonra da gözleri adamın gözlerinde, "Söylesene nereden çıktın sen böyle, içeride değil miydin?" diye sorduğunu işitti. Hem kendisinin onun için kullandığı nitelemeyi kullanması, hem de böyle üstü başı dökülen bir adama bu kadar yakınlık göstermesi karşısında şaşırıp kaldı. "Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf," dedi, şoförüne gitmesini söyledi, Can Tezcan'ın arabasına girdi, uzaktan izlemeye başladı onu. Bu arada Can Tezcan bir kez daha sarıldı çakır gözlü adama, sonra iki adım gerileyerek tepeden tırnağa süzdü onu. "Rızacığım, bakıyorum tekke sana yaramış," dedi. "Ne zaman çıktın?" "9 gün oldu. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de yaşıyorum ve 9 gündür özgürüm." "İstersen 9 yılda özgür olabilirsin. Uslu durman yeter," dedi Can Tezcan. "Ama adliye çevresinde dolaşman kötü bir belirti. Ne arıyorsun buralarda?" "Garajcı çok eski bir tekke arkadaşımdır. Hem de seni görmek zorundaydım. Başka türlü de bulabilirdim beni. Buralarda fazla görünmek senin için tehlikeli olabilir." "Bilirsin, tehlikeden korkmam ben. Hatta üstüne giderim. 2070'lerde bile Türkiye'de komünistler bulunduğunu kanıtlamak benim görevim." "Çıkardığın her kitapçık yakalanıp içeri atılmana yol açıyor. Pek bir işe de yaramıyor." "Hayır, bence yarıyor. Dedim ya, 2070'lerde bile Türkiye'de Marksçıların bulunduğunu kanıtlıyorum millete. Tek sakınca şu boksör suratım. Karakolda cılız ve bücür polisler beni pataklamaktan özel bir zevk alıyorlar." Can Tezcan güldü. "Tüm bu yaptıkların Don Kişotluk olmuyor mu o zaman?" diye sordu. "Ayrıca bu dünyadan Marx adlı bir büyük adam geçtiğini buralarda kaç kişi biliyor?" Rıza Koç da güldü. "Max'ı bilen tek kişi kalmasın isterse. Bu yola baş koymuşum bir kez. Seni bilmem ama ben bu yaştan sonra dönecek değilim," dedi. "Ayrıca senin Don Kişot Don Kişotluğunu Cervantes'in büyülü anlatımına borçluydu. Ben kendi Don Kişotluğumu kendi yazılarıma ve kendi davranışlarıma borçluyum." Can Tezcan'ın öfkesi tümden geçmişti neredeyse. Gittikçe daha çok keyifleniyordu. "Seni kutlarım yoldaş," dedi, sonra da dostuna elini uzattı. "Ama benim çok işim var bugün. Umarım gene görüşürüz. Eve de beklerim," diye ekledi. Rıza Koç koluna yapışıverdi o zaman. "Dur bakalım, ne zamandır bekliyorum seni burada. Senin için tehlikeyi göze aldım. Bana para gerek. Yeni bir yayın mı var gene?" "Evet, sıkı bir şey hazırlıyorum," dedi Rıza Koç. "Senden de bir kez daha eski günler adına..." "Tamam tamam, anladım," dedi Can Tezcan. Arabasına girdi, çantasından çek defterini çıkarıp bir şeyler yazdı. Sonra yazdığı sayfayı koparıp aldı. Eski arkadaşının yanına döndü, çeki uzattı. "Sanırım işini görür," dedi. Rıza Koç gözünü kırparak rakama baktı. "Tamam, kesene bereket, yeter de artar bile," dedi. "Ama bakarsın birkaç hafta sonra gene çalarım kapını." "Çalarsın elbette. Yalnız kendine dikkat et. İçeri atılmana yol açacak şeyler yazma artık. Yaşlanıyoruz," dedi. Can Tezcan arabasına bindi. Sonra kapalı otoparktan gün ışığına çıkınca tatlı bir dinginlik duydu. "Çok tuhaf. Tüm öfkem uçup gitti," diye geçirdi içinden. Anlaşılan bu bizim Rıza'yı görmek ve ülkede hala bir Marksçı bulunduğunu anlamak bayağı rahatlatıyor insanı. Bir süre daha dinledi dinginliğini. Yanılsama değildi. Bunu iyice kesinleştirmek istedi. Şoförle kendisi arasındaki ses geçirmez camı araladı. "Mustafa, çoluk çocuk nasıl?" diye sordu. "İyiler efendim, ellerinizden öperler," dedi şoför. Ama Can Tezcan işitmedi sanki. Elini Sabriseri'nin elinin üstüne koydu. Sanki araya hiçbir şey girmemiş gibi. "Evet, böyle Sabriciğim. Özel yargı Mevlüt Doğan döneminin yargısından daha iyi olur, daha kötü olmaz. Hem de kör olası düzenleri tutarlılık kazanır," dedi. "Evet, neden olmasın?" Sabiserinden yanıt gelmedi. Bu ülkede son Marksçının kendi başkanı olduğunu düşünürken, onun bu sahnı başka birine vermesi kafasını karıştırmıştı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.